Ayrım 6. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 50. Hatırat. Velvirazzo'nun Capası. 1. Kısım. Loke Lamora yaklaşık 2 yıl önce ölme arzusuyla Velvirazzo'ya adım atmıştı. Üstelik Jean Tannen de bu dileğini gerçekleştirmesi için ona izin vermeye meyilliydi. Velvirazzo, Pirinç Denizi'nin ana kara sahillerine egemen olan yüksek ve kayalık yamaçlara uyulmuş bir derin su limanıdır. Talverra'nın yaklaşık 160 kilometre güneybatısındaki 8-9 bin nüfusu bu kasaba uzun zamandır Verrarların mandası ola gelmiştir ve doğrudan Arho'nun atadığı bir vali tarafından yönetilir. Kıyının hemen açıklarındaki sulardan göğe doğru 60 metre yükselen dar atacam kuleler, terk edilmiş harikalarla dolu bu sahildeki işlevi bilinmeyen bir diğer ata yapısıdır. Bu cam direklerin tepesinde 4,5 metrelik platformlar yer alır ve adi suçlularca çalıştırılan deniz fenerleri olarak kullanılırlar. Tekneler tarafından buralara bırakılan suçlular direklere asılmış ip merdivenleri kullanarak yukarı tırmanırlar. Bunu başardıktan sonra erzaklarını da yukarı çekerler ve birkaç haftalık sürgünlerine başlayarak küçük bir kulübe ebatlarındaki kırmızı simyasal fenerlerle ilgilenirler. Cezaları bitip de aşağı indiklerinde çoğunun aklı başında olmaz, tabii hayatta kalabilmişlerse. O mukadder atlı karınca batağı oyunundan 2 yıl önce büyük bir kalyon, işte bu deniz fenerlerinin kırmızı ışığında Velvirazzo'ya yaklaştı. Kalyonun serenlerindeki denizciler yarı acıma, yarı alayla direklerin tepesinde bekleyen yalnız suretlere el salladılar. Güneş batı ufkundaki kalın bulutlarca yutulmuştu ve akşamın ilk yıldızlarının altındaki sulara hızla azalan loş bir ışık vuruyordu. Kıyıdan denize doğru sıcak ve ıslak bir rüzgar esiyor, ince sis demetleri adeta eski liman kasabasının her iki yanındaki gri kayalardan dışarı sızıyordu. Demir atmaya hazırlanan kalyonun sararmış gabya yelkenleri kıyının yaklaşık 1 kilometre açığında mayna edildi. Bir liman amirliği futası kalyonu karşılamak amacıyla denize açıldı. Pruvasındaki yeşil ve beyaz fenerler küreklere asılan 8 denizcinin ritmiyle uyumlu olarak bir yukarı bir aşağı sallanıyordu. "Geminin adı?" diye bağırdı pruva fenerlerinin yanında doğrulan liman amiri 30 metre mesafeden bir megafonla. "Talverrar'dan altın kazanç" diye karşılık verdi biri geminin belinden bağırarak. "Yanaşacak mısınız?" "Hayır, kayıkla gemiden ayrılacak yolcularımız var." Altın kazancın aşağı kıç kamerasına ağır bir ter ve hastalık kokusu hakimdi. Üst güverteden yeni dönmüş olan Jean Tannen kokuya karşı geliştirdiği toleransın bir kısmını kaybetmişti ve bu durum moralini daha da çok bozuyordu. Loke'ye doğru mavi renkli yamalı bir tünik attı ve kollarını göğsünde kavuşturdu. "Hadi be artık," dedi Jean, "nihayet geldik. Bu kahrolası gemiden ayrılıp tekrar sağlam toprağa ayak basacağız. Giy şu kahrolasıca tüniği, suya bir kayık indiriyorlar." Loke tüniği sağ eliyle sallayarak açtı ve kaşlarını çattı. Üstünde sadece bir pantolonla ranzanın kenarında oturan genç adam, Jean'ın daha önce hiç görmediği kadar cılız ve pasaklıydı. Solgun derisinin altındaki kaburgaları tamamlanmamış bir geminin gövde kalasları gibi açıkça görülüyordu. Uzun ve bakımsız saçları yağdan iyice kararmış, yüzünde seyrek bir sakal uzamıştı. Sol kolunun üst kısmı daha yeni kapanmış yaralarının parıltılı kızıl çizgileriyle yol yoldu. Aynı kolunun alt kısmındaysa kabuk bağlamış bir delik mevcuttu ve bileğinin çevresine kirli bir bez bağlanmıştı. Rengi 61 sargı sol omuzunda kalbinin topu topu birkaç santim üstünde yer alan çirkin görünümlü bir başka yarayı kısmen kapatıyordu. Denizde geçirdikleri 3 hafta Loke'nin yanaklarındaki, dudaklarındaki ve kırık burnundaki şişliği epey indirmişse de genç adam hala çifte atmaya meraklı bir katırı öpmeye çalışmışa benziyordu. Hem de tekrar tekrar. "Öyleyse gel de bir el at."
"Hayır, kendi başının çaresine bakabilirsin. Şu son 1 haftadır egzersiz yapıp hazırlanman gerekiyordu. Kahrolası bakıcınmışım gibi sürekli başında bekleyemem."
Eh, müsaadenle omzuna tanrıların cezası bir meç saplayıp bir süre oynatayım. Bakalım o zaman egzersiz yapmaya ne kadar hevesli olacaksın.
Ben de payıma düşen yaraları aldım. Seni gidi mızmız pezevenk ve egzersizlerimi yaptım.
Jean kendi tüniğini kaldırdı ve bir zamanlar oldukça büyük olan ama artık iyice küçülmüş göbeğinin hemen üstünde kaburgalarını boylu boyunca kesen uzun, taze ve morarmış yara izini gösterdi.
Canının ne kadar yandığı umurumda değil, hareket etmek zorundasın. Yoksa yaraların kalafat macunuyla sıvanmış gibi kapanacak. İşte o zaman boku tam yiyeceksin.
Aynı şeyi daha önce de söyledin. Loke giysiyi güverteye basan çıplak ayaklarının yanına attı. Ama o tünik kendi kendine hareket etmediği ya da sen bu zahmete katlanmadığın sürece kayığa böyle binmem gerekecek demektir.
Güneş batıyor, yaz aylarında olsak da hava epey soğuyacak. Ama illaki budalalık etmek istiyorsan keyfin bilir.
Sen orospu çocuğunun tekisin Jean.
Eğer sağlığın yerinde olsaydı bu lafı ettiğin için burnunu tekrar kırardım. Seni gidi kendini acındırma meraklısı.
Beyler, kapının arkasından kadın tayfalardan birinin boğuk sesi geldi ve bunu sert bir tıklama takip etti.
Kaptan size selamlarını iletiyor, kayığınız hazır.
Teşekkürler diye bağırdı Jean, bir elini saçlarının arasında gezdirip iç geçirerek.
Hayatını kurtarmakla ne diye uğraştım ki, senin yerine yanıma gri kralın cesedini de alsam olurmuş. Ahbaplığı bile seninkinden daha iyi olurdu.
Lütfen dedi kendini sakinleşmeye zorlayan Loke, hasarsız kolunu havaya kaldırarak. Ortada buluşabiliriz. Ben sağlam kolumu geçiririm, sen de sakat tarafı halledersin. Beni bu gemiden çıkarırsan egzersiz yapmaya başlayacağım.
Bir an önce gitsek de kurtulsam diyen Jean kısa bir tereddüdün ardından tüneyi almak için eğildi.
İkinci kısım. Kalyon'un ıslak ağır kokulu ve çalkantılı dünyasından kurtulmalarıyla birlikte Jean'ın toleransı birkaç günlüğüne arttı. Uzun mesafeli bir deniz yolculuğu ücretli yolcular için bile bir tatilden çok bir hapis cezası gibiydi. Ceplerindeki bir avuç gümüş volani ile sahip oldukları kamor salonlarını fahiş bir kurdan altın kazancın ikinci kaptanına çevirtirlerken adam bunun bile kasabadaki sarrafların yapacakları silahsız soygundan daha iyi olacağını iddia etmişti. Gümüş fenerin yani yalı boyundaki çökük ve eski bir hanın ikinci katında bir oda tuttular. Jean derhal bir gelir kaynağı bulma işine girişti. Kamor'un yeraltı dünyası derin bir gölse Velviratso'nunki bir su birikintisiydi. Jean limandaki başlıca çeteleri ve onların arasındaki ilişkileri saptamakta zorlanmadı. Velviratso'da teşkilatlanma namına çok fazla bir şey bulunmadığı gibi işleri karıştıracak bir reisler reisi de yoktu. Doğru batakhanelerde birkaç gün içki içtikten sonra Jean kimlere yaklaşması gerektiğini adı gibi biliyordu. Kendilerine pirinç koylar diyorlardı. Şehrin doğu rıhtımlarında yani denizin 20 senedir hayırlı bir amaçla kullanılmamış, çürüyen iskeleleri yaladığı yerde bulunan terk edilmiş bir tabakhanede sürtüyorlardı. Geceleri hırsızlardan, gaspçılardan ve yan kesicilerden oluşan faal bir ekiptiler. Gündüzleri ise uyuyor, zar atıyor ve kârlarının çoğunu kafayı çekerek heba ediyorlardı. Jean parlak ve güneşli bir öğleden sonranın ikinci saatinde kapılarını, kilitli olmamasına ve çerçevesinde gevşekçe sallanmasına rağmen bir tekmeyle açtı. Eski tabakhanede yaşları 15 ila 20 küsur arasına değişen 12 genç adam vardı. Yerel suçlar işleyen türde bir çete için standart bir üyelik sisteminin benimsendiği belliydi. Jean rahat adımlarla tabakhanenin ortasına kadar yürürken uyanık olmayanlar meslektaşları tarafından tokatlanarak ayıltıldı.
Tünaydın.
Jean boynunu eğerek hafif bir selam verdi, sonra da kollarını iki yana açtı.
Buradaki en iri, en belalı puşt kim? Prinç koyların en iyi dayakçısı kim?
Birkaç saniyelik sessizliğin ve şaşkın bakışların ardından çarpık bir burna ve kazıtılmış bir kafaya sahip, nispeten tıknaz bir delikanlı üstü açık bir merdivenden tozlu zemine atladı. Ardından Jean'a doğru yürüyüp alaycı bir edayla sırıttı.
Karşında duruyor.
Jean kafa salladı, gülümsedi. Sonra da iki kolunu birden hızla savurarak avuçlarını oğlanın kulaklarına vurdu. Ardından ileri atılıp sendeleyen rakibini kafatasının arka kavisinden sıkıca kavradı. Sonra da suratına bir, iki, üç kez diz attı. Oğlanın suratı diz kapağıyla son kez buluştuğu sırada Jean onu bıraktı ve kabadayı tuzlanmış soğuk bir et parçası kadar şuursuzca tabakhanenin zeminine serildi.
Yanlış dedi Jean, soluk soluğa bile kalmamıştı. Buradaki en belalı puşt benim. Pirinç koyların en iyi dayakçısı benim.
Sen pirinç koylardan değilsin götör şerif diye bağırdı başka bir oğlan.
Yine de yüzünde huşu dolu bir kaygı ifadesi vardı.
Şu bok çuvalını gebertelim.
Yırtık pırtık dört köşeli bir şapka ve küçük kemiklerden oluşan el yapımı birkaç kolye takan bir oğlan sağ elinde ters tuttuğu bir kamayla Jean'a hücum etti. Saplama hamlesi geldiğinde Jean geriye doğru adım attı, oğlanı bileğinden yakaladı, koluna asıldı ve diğer elinin tersiyle okkalı bir yumruk savurdu. Kan tüküren oğlan gözlerini kırpıştırarak acı yaşlarından kurtulmaya çalışırken Jean önce kasıklarına tekme attı, sonra da ayaklarını yerden kesti. Rakibinin kaması adeta sihir yoluyla sol elinde belirdi ve Jean silahı yavaş yavaş çevirdi.
''Basit aritmetik işlemleri yapabildiğinize eminim gençler.'' dedi. ''Bir artı bir eşittir, bana bulaşmayın.''
Az önce ona bıçakla hücum eden oğlan önce hıçkırdı, ardından yere kustu.
Haydi haraçtan bahsedelim.
Jean tabakhane alanının kenarlarında gezinerek birkaç boş şarap şişesini tekmeledi. Etrafta düzinelercesi vardı.
Görünüşe bakılırsa yiyip içecek kadar para kazanıyorsunuz gençler. Bakın bu iyi. Kazancınızın %40'ı nakit olarak bana ait. Çaldığınız eşyaları istemiyorum. Haracınızı bugünden başlayarak 2 günde bir ödeyeceksiniz. Şimdi keselerinizi çıkarın ve ceplerinizi boşaltın.
Hadi oradan.
Jean bunu söyleyen oğlanın üzerine doğru hızlı adımlarla ilerledi. Delikanlı kollarını göğsünde kavuşturmuş vaziyette tabakhanenin karşı duvarına dayanmış bekliyordu.
Hoşuna gitmedi mi? Öyleyse vur bana dedi Jean. Yoksa bunun adil olmadığını mı düşünüyorsun? Sen insanları soyarak geçimini sağlıyorsun değil mi? Elini yumruk yap evlat.
Jean oğlanı tuttu, gerisin geri çevirdi, ensesinden ve pantolonunun belinden kavradı, sonra da başı öne gelecek şekilde tabakhanenin dış duvarının kalın tahtalarına birkaç kez sertçe çarptı. Jean onu bıraktığında oğlan küt diye yere düştü. Jean delikanlının tüneyini yokladığında küçük bir deri kese buldu.
''Kafanla tabakhanemin duvarına zarar verdiğin için haracına ceza ilave ediyorum.'' deyip keseyi kendisininkine boşalttı, ardından onu oğlanın yanına attı. ''Şimdi hepiniz buraya gelip sıraya girin. Sıraya girin dedim. 10'da 4 fazla sayılmaz. Dürüst olun. Olmazsanız ne yapacağımı herhalde tahmin edebiliyorsunuzdur.''
''Sen de kimsin be?'' diye sordu elinde sikkelerle yaklaşan ilk oğlan parayı ona uzatırken.
''Bana...''
Jean konuşmaya başladığı sırada oğlan diğer eliyle hançerini çekti ve sikkeleri yere atıp saldırdı. Koca adam üzerine doğru gelen kolu dışarı doğru itti, iyice eğildi ve rakibinin karnına şiddetli bir omuz darbesi indirdi. Ardından oğlanı zahmetsizce havaya kaldırdı ve omzunun üstünden geriye tabakhane zemirine neredeyse yüzü koyun çarpacak şekilde yere attı. Onun sonu da az önce Jean'a bıçak çeken diğer koylar mensubu gibi yattığı yerde acıyla kıvranmak oldu.
Kallas diyebilirsiniz. Tam adım Tavrin Kallas.
Jean gülümsedi. Bak bu yaptığın hoşuma gitti. Tam ben konuşurken saldırdın. İşte buna saygı duyabilirim. Jean birkaç adım geri çekilerek tabakhanenin kapısının önünde durdu.
Ama gördüğüm kadarıyla size aşılamaya çalıştığım ince felsefi kavram bir türlü kafanıza işlemiyor. Aklınız başınıza gelmeden önce hepinizi pataklamam mı lazım?
Koro halinde homurdanmalar yükseldi ve oğlanların çoğu gönülsüzce de olsa başını iki yana salladı.
Güzel, haraç toplama süreci bunun ardından sorunsuzca devam etti.
Jean'ın eline kendisine ve Lokya'yı bir hafta daha hanlarında rahat rahat tutmaya yetecek kadar para geçti.
Artık gidiyorum, şimdi biraz dinlenin ve bu gece iyi çalışın. Yarın akşamüstü 2'de geri geleceğim.
Artık pirinç koyların yeni reisi olduğuma göre bundan böyle işlerin nasıl yürüyeceğini konuşabiliriz. Üçüncü kısım. Doğal olarak oğlanların hepsi bir güzel silahlandı ve ertesi gün akşamüstü 2'de Jean'a pusu kurdu. Fakat Jean eski tabakhaneye yanında bir Velvirazzo inzibatıyla girerek onları şaşırttı. Getirdiği kadın uzun boylu ve kaslıydı. İnce demir örgülere sahip bir astarla güçlendirilmiş, erik moru bir ceket giyiyor ve omuzlarında pirinç apoletler taşıyordu. Uzun kahverengi saçları pirinç halkaların da yardımıyla dövüşçülere özgü bir tarzda at kuyruğu yapılmıştı. Kapının hemen önünde 4 inzibat daha konuşlandı. Onların da üzerlerinde benzer ceketler vardı. Ama buna ilaveten lakeli uzun değnekler ve sırtlarına astıkları kalın tahta kalkanlar taşıyorlardı. ''Selam çocuklar'' dedi Jean. Odanın dört bir yanındaki hançerler, kamalar, kırık şişeler ve sopalar hızla gözden kayboldu. ''Eminim çoğunuz Şef Levasto ile adamlarını tanımışsınızdır.''
''Beyler'' dedi şef umursamazca baş parmaklarını deri kılıç kemerine takarak. Tüm inzibatlar arasında bir tek o siyah renkli yalın bir kının içinde bir pala taşıyordu.
''Şef Levasto akıllı bir kadın'' dedi Jean ve akıllı adamlara komuta ediyor. ''Şu tesadüfe bakın ki hepsi de paradan hoşlanıyor. Ben de vazifelerinin zorluğuna ve usandırıcılığına istinaden artık o parayı onlara temin ediyorum. Eğer kazara başıma bir şey gelirse maalesef çok hoşlandıkları yeni para kaynaklarından mahrum kalırlar.''
''İşte o zaman kalbimiz kırılır'' dedi şef.
''Ve öyle bir olay herkes için kötü sonuçlar doğurur'' dedi Jean. Şef çizmelerinden birini boş bir şarap şişesinin üstüne koydu ve şişe kırılana dek topuğuyla ona baskı yaptı.
''Dedim ya, kalbimiz kırılır'' diye tekrarlayıp iç geçirdi.
''Hepinizin parlak zekalı delikanlılar olduğundan eminim'' dedi Jean. ''Herhalde şefin bu ziyaretinden siz de memnun kalmışsınızdır.''
''Tekrar gelmeyi hiç istemem'' dedi Levasto sırıtarak. Ardından geri döndü ve rahat adımlarla kapıdan dışarı çıktı. Uzaklaşan Timmy'nin ayak sesleri kısa süre içinde azalıp gitti. Pirinç koylar surat asarak Jean'ı süzdüler. Kapıya en yakın duran ellerini arkalarında kavuşturmuş 4 oğlan dünden kalma siyah ve yeşil çürükler taşıyordu.
''Bu boku bize neden yapıyorsun?'' diye omurdandı içlerinden biri.
''Ben düşmanınız değilim çocuklar. İster inanın ister inanmayın. Zamanla sizin için yapabileceklerimi takdir edeceksiniz. Şimdi çenenizi kapayın ve beni dinleyin.'' ''Öncelikle'' dedi Jean, herkesin duyabilmesi için sesini yükselterek, ''bunca zamandır faaliyette olmanıza rağmen kasaba inzibatını rüşvete bağlamamış olmanız çok üzücü. Bu teklifi ettiğimde öyle heveslendiler ki mahzun, ihmal edilmiş köpek yavrularından farksızdılar.''
Jean lekeli beyaz bir tüniğin üstüne siyah renkli uzun bir yelek giymişti. Sağ elini sırtına, yeleğin altına uzattı.
''Ama'' diye sözlerini sürdürdü. ''En azından aklınıza gelen ilk fikrin beni öldürmek olması biraz gayret gösterdiğiniz anlamına geliyor. Şimdi o oyuncakları tekrar görelim. Haydi çıkarın şunları.''
Oğlanlar silahlarını süklüm püklüm çıkardılar ve Jean başını şöyle bir çevirerek onları inceledi.
Ucuz çelik, kırık şişeler, kısacık sopalar, bir de çekiç. Çocuklar, asıl sorun bu eşyaların birer tehdit oluşturduğunu zannetmeniz. Ama öyle değiller. Onlar birer hakaret.
Jean son kelimeler hala ağzından çıkarken harekete geçti ve ellerini yeleğinin altına soktu. Her iki kolu da gözle takip edilemeyecek bir hızla dışarı çıkıp havaya kalktı ve bir homurtu çıkaran genç adam yukarıdan aşağı doğru yaptığı bir hareketle iki nacağını birden fırlattı. Karşı duvardaki askılardan bir çift yarı dolu şarap tulumu sarkıyordu. Tulumların her biri patlayarak yakınındaki oğlanların üstüne Verrar'ın ucuz kırmızı şarabından sıçrattı. Nacaklar tulumları tam ortadan delmiş ve hiç titremeden arkadaki tahta duvara saplanıp kalmıştı.
''İşte bu bir tehditti'' dedi Jean parmaklarını çıtlatarak. ''Ve işte bu yüzden artık benim hesabıma çalışıyorsunuz. Buna itiraz olan var mı?''
Jean yanlarına kadar gidip nacaklarını duvardan çıkarırken şarap tulumlarının en yakınındaki oğlanlar alelacele geri çekildiler.
Ben de öyle düşünmüştüm ama sakın yanlış fikirlere kapılmayın diye sözlerini sürdürdü. Bu iş sizin de hayrınıza. Bir reis öyle kalmak istiyorsa kendine ait olanı korumak zorundadır. Benden başka birileri sizi itip kalkmayı denerse bana haber verin. Hemen ziyaretlerine giderim. O da benim işim. Pirinç koylar ertesi gün haraçlarını ödemek için hevessizce sıraya girdiler. Sıranın sonundaki oğlan bakır sikkelerini Jean'ın avucuna bırakırken ''Başka biri bize bulaşırsa haber vermemizi söylemiştin.'' diye mırıldandı. ''Kuzey yakasındaki siyah yenler bu sabah bazı koyları patakladılar.'' Jean bilgiçe kafa salladı ve hasılatını cebine koydu. Ertesi gece biraz sorup soruşturmanın ardından kuzey yakasındaki Dolu Maşrapa adlı bir batakhaneye girdi. Tavernanın dolu olduğu tek şey haydutlardı. 7-8 kişilik grubun hepsi de ceketlerinin ve tüniklerinin kollarına siyah renkli pis bezler bağlamıştı. İçerideki yegane müşteriler onlardı ve Jean kapıyı arkasından kapatıp tahta sürgüyü dikkatle yerine kaydırırken genç adamı kuşkuyla süzdüler. ''İyi akşamlar'' dedi Jean gülümseyerek parmaklarını çıtlatırken. ''Merak ediyorum da siyah yenlerdeki en iri en belalı puşt kim?'' Bir sonraki gün haracını toplarken sağ elinin parmak eklemleri yaralıydı ve üzerlerine merhemli bir bez sarılmıştı. Pirinç koylardan çoğu ilk kez ödemeyi hevesle yaptı. Hatta içlerinden birkaçı ona tav bile demeye başladı. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 58.